Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Bütün ekip arkadaşlarım adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, meşhur kanun koyucu ve koruyucusu Solon, Mısır'ı mecburi ziyareti sırasında Amon-Ra rahipleriyle konuşmuş ve onlardan aldığı bilgileri Atina'ya dönüşünde arkadaşı Dropides'e anlatmıştı. Dropides, bu Solon'un kendisine anlattığı çok fantastik konuyu oğlu Critias'a, Critias da torunu Critias'a, torun Critias da kardeşinin çocuğu Eflatun'a, yani Platon'a nakletmiş, onun Krisias ve Timaios adlı eserlerinin hazırlanmasında aracı olmuştur. Evet, bu bilgi neydi? Bu bilgi Ege'de mi yoksa Atlantik'in dibinde mi, nerede olduğu bir türlü bilinemeyen, belki de insanoğlunun hayal gücüyle var zannettiği bir ülke, batık ülke, asırlardır insanları ve bilginleri uğraştıran batık ülke Atlantis'ti bu bilgi. Eski çağlardan günümüze dek 12.000-9.000 yıl öncesi ideal ülke Atlantis hakkında esrarlı, gerçeğe yakınlığı katiyetle bilinmeyen ve tespit de edilemeyen rivayetlerin ve araştırmaların dünya insanını meşgul eden bir boyutta sansasyon haline dönüşmesi belki de ruhumuzu, benliğimizi okşadı. Ama dünyada mevcut ülkelerin, 35 ülkenin Atlantis olduğu iddialarıyla değerlendirilmesi, Eflatun'un açıklamalarındaki o üstün ülkenin, o yüksek vasıfları olan ülkenin bütün hususiyetlerini yeryüzünde tam olarak karşılayan, onunla eşleşen bir ülkenin bulunmaması, efendim kalıpların, şekillerin birisinin uymasına diğerinin ters düşmesi, sırıtması gibi şeyler göz önüne alınırsa böyle ideal bir hayata güçsüz ve uygunsuz örnekler verildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla Atlantis'in yeryüzündeki varlığı bir ütopya, yani bir hayal ülkesi olmanın dışına çıkmıyor. Yalnız şurası da bir gerçek ki sevgili dinleyiciler, bir netice getirse de getirmese de meçhulleri meydana çıkarmayı kendisine iş edinen, vazife edinen insanoğlunun bu çabalarının geçmişte de ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de azalmayacağı, bilakis engellenemeyen bir merak tutkusuyla devam edip gideceği zannediliyor. Peki Mısırlı rahipler Solon'a neler nakletmişlerdi? Onların naklettikleri Atlantis nasıldı? Bunu Eflatun'dan öğreniyoruz sevgili dinleyiciler. Buna göre bir zamanlar bir boğazın, Yunanların Herkül sütunları dedikleri yerin, yani Cebel-i Tarık boğazının ötesinde, küçük Asya ve Libya'nın birleşimi kadar bir kara parçasından büyük Atlantis adlı bir ada ve bu adanın üzerinde çok güçlü, çok zengin ve çok medeni bir ülke. Anakara'da da toprakları vardı diyor rahipler. Yaklaşık 400 bin kilometre kare olan adanın nüfusu 20 milyon civarındaydı. Yarı tropikal bir iklim sürerdi adada. Atlantis'in kuzeyi dağlarla çevreliydi. Ve bu dağların en yükseğinin zirvesinde tanrıların korkunç bir ortam meydana getirerek yaşadıklarına inanılırdı. Adanın pınarlarından sıcak sular fışkırırdı. Ormanlarında filler ve diğer Afrika hayvanları dolaşırdı. Adanın Poseidon adlı mabediyle ün yapmış bir baş şehri vardı. İç tarafı bronz kaplı bir duvarla çevriliydi. Altın ve gümüş kaplamalı saray ve mabetler pırıl pırıl parlardı. Atlantis'in ilk kralı, Yunanların denizler tanrısı olduğuna inandıkları Poseidon'un oğullarından birisi olan Atlas ile her bir ülkenin bir kesiminde krallığını sürdüren 9 erkek kardeşi bir birleşik krallık meydana getirmekteydiler. Bu Atlantis krallarının ana yurdu Bazileya, yani kral adasıydı. Su setleri ve hendeklerle çevriliydi bu ada. Kral şatosu ve Atlantis'in en büyük ilahı Poseidon'un altın heykellerle donatılmış mabedi bulunuyordu. Mabedin yakınlarında iki sıcak su kaynağı fışkırırdı. Şehrin gündüz ve gecesi satıcıların büyük gürültüsüyle dolup taşardı. Her 5 veya 6 yılda bir bu 10 kral ana yurt Bazileya'da bir araya gelirler, müşterek meseleler üzerinde danışıp görüşürler, işlerinden birinin kanunlara aykırı bir hareketi olup olmadığını incelerler ve gereken kararları alırlardı. Evet, Atlantis'ten bahseden diyaloglarında Eflatun, Mısır rahiplerinin bu izahlarını değerlendirerek bu güçlü ve medeni ülkeyi o günün en yüksek seviyesine çıkardığı halde bunların kendi vatandaşları Atinalılardan daha güçsüz savaşçılara sahip olduğunu söylemekten de geri kalmıyor. Eflatun, Atlantislilerin kanunlarından, sosyal hayatlarından ve üstün kabiliyetlerinden, güçlü donanmalarından ve 1 milyonluk ordularından söz ediyor. Milattan önce 12 bin ve 9 bin yılları arasında dünyanın yarısını idare ettikleri imparatorluklarıyla Mısır'dan Libya'ya ve İtalya'ya kadar bütün Akdeniz havalisine ve Avrupa'ya hakim olduklarını, gittikleri ülkelere dostluk, kardeşlik ve iyi ahlak mefhumlarını götürdüklerini anlatıyor. Ve sözlerine devam ediyor Eflatun, Atlantis'le ilgili izahlarına. Yumruk gibi sıkılmış bu büyük güç diyor, daha sonraları açgözlülük, her yeri ele geçirme ve onlara tahakküm etme arzusu yüzünden Yunanistan ve Mısır'ı ve bütün Akdeniz'i dikta hakimiyeti altına almaya kalkıştı. İşte o zaman diyor, Atina'nın savaşçıları yiğitlikleriyle, yüreklilikleriyle bütün insanların hayranlığını kazandılar. Atinalılar gözü peklikten yana olsun, savaş sanatındaki kabiliyetlerinden, hünerlerinden yana olsun, herkesten üstündüler diyor. Çok güç durumlara düştülerse de sonunda saldırganı mağlubiyete uğrattılar. Hürriyetimizi korumamızı sağladılar diyor Eflatun. Bu saldırgan maksatlarından dolayı Atlantislilere bir ceza vermek üzere Olimp tanrıları bir araya geldiler diyor. İşte bundan dolayı daha sonra şiddetli depremler ve su taşkınlıkları, su baskınları baş gösterdi. O zaman çok korkunç tek bir gün ve tek bir gece içinde Grek ordusu da yerin altına gömüldü. Aynı şekilde Atlantis kral adası da denizlere batıp gözden kayboldu. Batan adadan geriye az bir balçıkla biraz su kaldı. Bu balçık yüzünden, oranın denizinden günümüze kadar ne geçirebilmiş ne de onu araştırma imkanı sağlanabilmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, Mısırlı rahiplerin Solon'a söyledikleri ve o tarihten 9000-8000 yıl öncesine ait Atlantis hikayesi kısaca böyle. Tabii diyaloglar tam bir neticeye varmadığı için Eflatun'un hikayeyi bitirmeden, tamamlamadan öldüğü kanaati de oldukça yaygındır. Sevgili dinleyiciler, günümüzden 100 bin yıl öncesine kadar uzanan dördüncü zamanlar var. Jeolojik dördüncü zamanlar. Bu zamanlardan daha önceki devirlere ait sualtı arazisi ve jeolojisi hakkında fazla bir bilgimiz yok. Yapılan son araştırmalar ilk çağlarda Akdeniz'den daha büyük ve daha ilerilere uzanan bir Akdeniz'in var olduğunu ve bu denizin Atlas Okyanusu'nun bulunduğu yerdeki kara parçasını Kuzey ve Güney Atlantis ve Atlantit diye ikiye böldüğünü, Güney Atlantid'in ikinci zamanların sonundaki tebeşir devrinde, Kuzey Atlantid'in ise üçüncü zamanların sonu Pliozen devrinde çöktüğünü ve yerinde Atlas Okyanusu'nun ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Günümüzün kıtaları eskiden büyük ve tek bir kara halindeyken çeşitli tesirlerle parçalanıp küçüldüler ve bugünkü şeklini aldılar ve bir daha da değişmediler. Her ne kadar kıtalar zaman zaman su altında kalmışlarsa da bunlar büyük parçalar olmaktan uzaktılar. Evet, tarihçilerin beyanlarına göre insanın yaratılışı ise çok daha sonradır. Amerika'nın Kuzey Avrupa'dan ayrıldığı zamanlarda insan birdenbire yaratılmış, yeryüzünde görünüvermiştir. Teşekkülünden itibaren yer kabuğunda dört büyük yırtılma olmuştur sevgili dinleyiciler. Gondwana ve Lemuria kıyıları bölünmüş, dağılmışlardır. Bu dördüncü zamanların son bölümü Holozen'de Atlantik'te batıp kaybolmuş birkaç adanın varlığından söz edebilmek elbette mümkün. Ama bütün bunlar ve araştırmalar Eflatun'un Atlantis medeniyeti ve bunun medeni halkı hakkında hiçbir cevap getirmemektedir. İnsan denen zeki mahluk 2000 küsur yıldan 2300 yıldan beri Atlantis'in nerede olduğunu arama çabası içinde bulunduğu halde bu konuya ilmi, hatta yarı ilmi bir aydınlık getirmiş sayılmaz. Böyle çok çeşitli faraziyeler, ilim dışı gayretler, tutarsızlıklar, mantıksız iddialar ve değerlendirmeler işleri daha çok karıştırıp çıkmazlara sokmuştur. Bugün yeryüzünde Atlantis olarak isim almamış toprak parçası kalmamış gibidir sevgili dinleyiciler. Eflatun'un Atlantis hikayesi hususiyetlerinin hiçbir bölümü bütünüyle bir ülkenin veya bir kara parçasının şart ve hayatlarının üzerine oturup uyumadığı halde bazı bilim adamları, sansasyon meraklıları, ciddi ve ciddi olmayan araştırıcılar, Atlantis varlığından yarar sağlayacak menfaat sahipleri tam 35 bölgede Atlantis'in varlığını ispatlama gayret geçtiğine düşmüşlerdir. Atlantis'in hangi ülkelere yakıştırılmaya çalışıldığını gözden geçirmek istesek önümüze şöyle bir tablo çıkıyor sevgili dinleyiciler. Öncelikle Grönland ve İzlanda. İkinci olarak Batı Kanada ve Batı Amerika. 3 Bermuda Adaları. 4 Küba, Antiller, Bahama Adaları. 5 Meksika ve Guatemala. 6 Guyanlar ve Brezilya'nın Amazon bölgesi. 7 Brezilya'nın batı sahili. 8 Azor Adaları. 9 Ascension ve San Helena Adaları. 10 Kanarya Adaları. 11 Cezayir ve Tunus. 12 İspanya. 13 Fransa. 14 İngiltere. 15 Danimarka. 16 İsveç ve Norveç. 17 İtalya. 18 Yunanistan. 19 Girit ve Tera, yani Santorin Adası. 20 Anadolu. 21 Kırım ve Ukrayna. 22 Kazakistan ve Kafkasya. 23 Mezopotamya. 24 Orta İran, yani Persya. 25 Suriye, Lübnan ve Filistin'in bir kısmı. 26 Orta Asya, Batı ve Doğu Türkistan. 27 Mançurya. 28 Seylan Adası. 29 Mısır. 30 Nijer ve Çat. 31 Sudan. 32 Nijerya ve Kamerun. 33 Kongo ve Angola. 34 Güney Afrika. 35 Vietnam ve Laos. Evet, görüyorsunuz ki Grönland'dan Vietnam'a, Cezayir'den Nijer'e her yerde bir Atlantis var. Tabii birer faraziye ve efsaneden ileri gidemeyen bu kadar Atlantis'in içinde üzerinde en çok münakaşa ve tetkik yapılanları kısaca özetlemeye çalışalım burada. 1803 yılında Bory de Saint Vincent, Kanarya Adaları'nın Durumu ve Tarihi adlı kitabında adaların eski çağlardan beri Kartacalılar, Giritler ve Romalılarca bilindiğini ve hatta ılımanlığı dolayısıyla Mutluluk diye adlandırıldığını, geçmişte Avrupalı gemiciler, İspanyollar ve Normanlar tarafından istila edilmek istendiğini, kökleri Kuzey Afrika'dan gelen Vandallardan oluşan ada sahilleri Guanhililerin bu istilalara şiddetle karşı durduklarını yazıyor Bory de Saint Vincent. Yapılan araştırmalar, Eflatun'un Atlantis'indeki kral şatolarının, su hendekleriyle çevrili daire biçimindeki kalelerin, Kanarya adalarıyla bir yakınlığı olmadığı gibi, buranın taş ocağı insanlarının madencilikle de uğraşmadıklarını meydana çıkardı. Atlantis'le ilgili izlere rastlanmadığı gibi, ayrıca adaların milyonlarca yıl önce yanar dağlarıyla beraber deniz yüzeyine çıkmış oldukları da tespit edildi. Bir de Azor Adaları Atlantis'i var sevgili dinleyiciler. Amerikalı Donnelly, 1882 yılında yazdığı Tufandan Önceki Dünya adlı kitabında, Azor Adaları'ndan biri olan San Miguel'in yakınında, denizin dibinde, Yunus Sırtı denilen engebeyi batık Atlantis olarak tefsir etmiştir. Öte yandan, Viyana'da mühendis Otto Heinrich Muck, The Secret of Atlantis, Atlantis'in Sırları kitabında bu Donnelly'nin yolundan yürüyerek çok iddialı konuşmuş ve başkaca iddiaların hiçbirini kabul etmemiştir. Muck'a göre Atlantis Avrupa'nın buzul çağında mevcuttu ve Avrupa ile Amerika arasında Atlas Okyanusu'nda çok büyük bir adaydı. Gulf Stream akıntılarını önlediği için adanın iklimi ılımandı. Atlantis'in yok oluşu da Muck'a göre şöyle, Adonis grubundan bir gezegen Güneş'in yörüngesine girerek Atlantis'in üzerine düşmüş ve patlamış. Böylelikle yer kabuğu altındaki mağma dışarı fışkırarak Atlantis adasını bir gecede batırmış. Bu Muck ve Donnelly kendi fikirlerini ispatlayamadılar sevgili dinleyiciler. Bu Azor Adaları bölgesinde yapılan jeolojik ve arkeolojik deniz dibi yığıntılarını inceleme ve araştırma faaliyetleri, bu Azor takım adalarının çevresinde Yunus Sırtı'nın 20 milyon yıldan beri okyanusun altında tabii şekliyle durduğunu ortaya çıkardı. Muck'un eskiden Azor Adaları bölgesinde Gulf Stream akıntısının Avrupa'nın buzla örtülü bölümlerine geçmesini önleyen bir engel vardı. O da Atlantis'ti görüşü, deniz akıntılarının buz çağında ne durumdaysa yine o şekilde bulunduğunu tespiti neticesinde kıymetini kaybetti. Modern jeoloji, Atlantis Okyanusu'nun ortasında çok büyük bir kıtanın var olmasının ve sonra batıp kaybolmasının imkansızlığını ispatladı. Evet, dedik ya Atlantis çoktu, bir de Tartessos Atlantis'i var sevgili dinleyiciler. Alman bilim adamlarından Adolf Schulten İspanya'da yıllarca kazı yaptı. Milattan önce 1150 yılında Etrüsklerce kurulan ve 600 yıl sonrası Kartacalılarca yıkılan Tartessos hakkında bilgiler topladı. Ve Homeros'un Odessa'sında buna ilgili manalar çıkarmaya çalıştı. Neticede hem Tartessos denilen yerin kalıntılarının Atlantis olmadığı anlaşıldı ve hem de iddialar Eflatun'unki gibi milattan önce 9500-8500 yılları Tartessos'unun yakın tarihiyle uyum sağlamadığı ortaya çıktı. Ayrıca Atlantis'in madenleri, bunların işletilmesi, iklimi, savaş arabaları ve açık deniz gemileri bu Tartessos'un geçmişine hiç uymuyordu. Bu yerin Akdeniz'in dışında olmasına başka hiçbir hususiyet de yoktu. 1922 yılında bu Tartessos'u bulmak için pek çok kimse harekete geçmişse de Mısır ve Greklerle Tartessosluların bir savaş yapmadıkları ve Tartessos'un bir afet neticesi değil, Solon'un ölümünden çok sonraları Kartacalılarca yerle bir edildiği anlaşıldığı için bu iddiada iflas etti. Evet, 20. yüzyıl başında Sir Arthur Evans ve daha sonraları Frost, Balfe, Brandenstein, Mawer, Luke gibi bilginler Girit'te kazılar yaptılar. Yunanlı bilim adamları ülkelerine turist çelbetmek ve bu yolla büyük gelirler sağlamak maksadıyla Eflatun'un diyaloglarının hiçbirine uymadığı halde Atlantis'i önce Girit, daha sonra da Terra yani Santorin ikilisi içine sokmaya çalıştılar. Bu arada çok büyük reklamlar yaptılar. 1939'da Profesör Spiridon ve 1959'da Profesör Galanopoulos Girit Minos medeniyetinin Terra adası Santorin volkanının patlaması neticesi ortadan kalktığını, Terra adasının kral adası Bazileia olduğunu ileri sürdüler. Ama Terra adasında yeraltı ve denizaltı araştırmalarının netice vermemesi, Eflatun'un Akdeniz ve Ege Denizi yerine Atlas Okyanusu'nu göstermesi, Atinalıların Giritleri değil, Giritlerin Atinalıları yenerek Yunanistan'ı işgal etmeleri, haraca bağlamaları, Girit'in bir gecede sulara gömülmediği gibi hala yerinde durduğu, etrafında sığ bataklık olmadığı, Atlantis, kral sarayı, hendekleri ve yüksek duvarları bulunmadığı, ılıman iklimi, Afrika hayvanları ve fillere ait izler görülmediği hep ortaya çıktı. Bunlar anlaşılınca iki Yunan profesörü de iddialarını resmen geri aldılar. Böylece de bu konu kapandı, gitti. Alman rahiplerinden Jürgen Spanut'un Atlantis'in varlığını Soğuk Kuzey Denizi'nde ve Danimarka'da Helgoland'ın doğusunda olduğunu ileri sürmesi hayret ve alayla karşılandı. Spanut, 1953 yılında yazdığı kitabında Kuzey Avrupa Tunç Çağı kültürünü Atlantis'in varlığına atfediyor. Norveç, Danimarka ve Almanya üçgeni içindeki kuzey bölge insanlarını Macaristan, İtalya, Sicilya, Yunanistan, İstanbul, Anadolu, Suriye yoluyla Mısır önlerine indiriyor. Bu iddialarda Eflatun'un Afrika benzeri ılıman ülkesine uymadığı için kısa zamanda terk edildi sevgili dinleyiciler. Fransa'nın kuzeyinde Britanya kıyılarında Gavrinis adlı bir ada üzerinde görülen kubbeye benzer 8 metre yüksekliğindeki yuvarlak bir tepenin varlığı ve içindeki taş yapı mezarın muntazamlığı Atlantis'in mevcudiyetine atfedildiyse de kısa zamanda bu iddia da unutuldu. İngiliz yazar Geoffrey Ashen, M.Ö. 5. asırda yaşayan Abderalı yazar Hakateaus'un bir eserinde İngiltere'de şahane bir Apollon tapınağı olduğunu ifade ettiğini ele almış ve İngiltere'nin bir ada üzerinde bulunduğunu, buradaki Stonehenge tapınağının bu Apollon tapınağı olduğunu iddia etmiş ve bu iddiaları uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti. Stonehenge gerçekten de dikkate değer çok mühim bir yapıdır sevgili dinleyiciler. 50 tonluk taşların üst üste konmasıyla 10 yılda meydana getirilmiştir. Ancak yapılan araştırmalar bir netice getirmedi. İngiltere'nin ada üzerinde olmasından başka Eflatun Atlantis'i ile alakası bulunmadığı kısa zamanda anlaşıldı. Atina'da yüzlerce yıl önce İsparta'nın karışıklık için destek çıktığı muhalifler Kritas'ın önderliğinde Atina yönetimine başkaldırmaya yeltenmişlerdi. Bu Kritias, Eflatun'un amcalarından biriydi sevgili dinleyiciler. Bu isyan kısa zamanda suya düştü ve Kritias yakalanarak öldürüldü. Atina demokrasisini çok sevenler bu isyanın arkasında haksız veya haklı Sokrates'in parmağı olduğunu sandılar ve onun kendisini önce savunmasına ve sonra da zehirleyerek öldürmesini göz yumdular. Eğer Kritias öldürülmek istenmeseydi, onun ve Sokrates'in büyük bir hasret içinde hayallerinde kurdukları ideal ve saygın bir ülke Atlantis'in sırrı Eflatun tarafından katliyetle öğrenilemeyecekti. Eflatun bütün ömrünü Sokrates'i korumakla geçirmişti. Ve yine Eflatun, Sokrates veya onun gibi üstün filozofların öldürülmesini doğru bulmayan, bilakis onları baş tacı eden bir cemiyet ve devletin nasıl kurulabileceğini düşünmekle geçirmişti yıllarını. Eflatun çok ülkeler dolaştı sevgili dinleyiciler. Ve her gittiği yerde hayallerindeki devleti gerçekleştirmeyi denedi durdu. Bilhassa Atina'ya döndükten sonra 80 yaşına kadar çevresindeki gençlerle günün ve gelecek asırların en iyi devletinin nasıl olabileceğini tartıştı. Eflatun ne Yunanistan'da ve ne de belki hiçbir yer ve zaman içinde gerçekleşemeyeceğini zannettiği ve bir ütopi olabileceğini de iyi bildiği en ideal devletini Sokrates diyaloglarında ve onun şahsi varlığında kurdu. Bu fikir alışverişinde bütün his ve fikirlerinin, şüphe ve hayallerinin mahsulünü ortaya serdi. Bu yüzden acaba zannedebilir miyiz ki Eflatun otoriter devletini güçlü bir örnek temele oturtmak için uzak denizlerin ortasında, denizlerin derinliklerinde, henüz bilinmeyen sularda medeni Atlantis ütopyasını kurmuş ve asırlarca süre gelen kuşaklar boyunca adının ve hayal ürünlerinin devamlı canlı kalmasını sağlamış olsun. Bunun mümkün olabileceğini ütopik bir Atlantis olan devlet diyaloğundaki ifadelerde görmekteyiz. ...1667 yılında İrlanda'da doğan Jonathan Swift, bir İrlandalı olması dolayısıyla İngilizlerce hiç sevilmemiş, daima hor görülmüştü sevgili dinleyiciler. Bu rahipti. Namusluluğunun ve dürüstlüğünün kurbanı olarak daima kösteklenmişti. Jonathan Swift, siyasi hayat içindeki partilerde de aradığı dürüstlüğü bulamadı. Ve cemiyetteki insanların samimiyetsizliğini de görerek hayal kırıklığına uğradı. Meşhur Gülüver'in Seyahatleri adlı kitabında menfaatçiliğin, kötü niyetliliğin insanlığı kurtuluşa eriştiremeyeceğini izah etmeye çalıştı. İnsanların ihtişamlarının altında zavallılıklarının, düzenbazlıklarının geçerli sayıldığını ve nişanlarla, ünvanlarla takdir gördüklerini açıklayarak tıpkı Eflatun'da olduğu gibi ideal bir devlet fikrini oluşturdu. Ve daima İngiliz sosyetesini, İngiliz cemiyetini yerden yere vurdu. İngiliz Francis Bacon tanınmış bir hukukçuydu sevgili dinleyiciler. Devlet idaresi hakkında uzun bir tahsil devresi geçirmişti. Babası ölünce avukatlığa başlamıştı. 1584'te parlamentoya girdi ve kısa zamanda Adalet Bakanı oldu. Bir süre sonra dostlarına bazı imkanlar sağladığı gerekçesiyle mahkum edildiyse de kral tarafından affedildi. Bu Bacon, geleceğin yeni devirlerini bizlere müjdeleyen ileri görüşlü bir insandır. O, geçmiş ve eskimiş sistemlerin yıkılmasını ister, fikir ve bilgide başarıya, güvenli yeni sistemler kurulmasıyla ulaşabileceğini gösterir. Bunun Yeni Atlantis diye bir kitabı var. Bu kitabında adı geçen Atlantis, daha çok onun şahsi ideallerinin, hayallerinin bir mahsulüdür. Bacon'ın ümidinin ve ülküsünün ifadesidir bu Atlantis. Bu kitap modern bilim ruhunun doğduğu o devri en iyi şekilde temsil ediyor. Ve Bacon'ın hayal ettiği şeylerin hepsi zamanla keşfedildi ve bugün fen ve sosyal bilimler kendisinin tahmin edemeyeceği kadar ileri gitti. İşte vaktiyle Eflatun ileri attığı Atlantis fikri daha sonraki yıllarda 17. yüzyıldan itibaren artık müşahhas bir devlet olarak değil ideal bir devlet olarak kabul edildi. Ve düşünürler, filozoflar bu Atlantis'i olması gereken ideal devlet olarak aldılar ve işlediler. Sevgili dinleyiciler, İngiliz hümanistleri arasında dahi olarak yer almış bir kimse var. Sir Thomas More. Mükemmel bir entelektüel, aynı zamanda avukat, hakim, yazar, ilahiyatçı, efendim kanun ve cemiyet düzeni savunucusu, aynı zamanda Kral 8. Henry'nin hususi danışmanı. Bunun Ütopya adında ve kusursuz bir devlet şeklini teklif eden eseri var. Bunu 1516 yılında Latince yayınlamış Thomas More. Eflatun'dan oldukça etkilenmiş Ancak onun otoriter devletinin tersine sınıfsız, demokrat, vatandaşının mutluluğunu sağlayan düzenli bir devlet şeklini teklif ediyor. Moore, o üstün ön sözüyle gelecekte olacakları tahmin eden çok büyük bir filozof kabul ediliyor. Gerçekten Moore'un hayal ettiği güç şeylerin hemen hepsi gerçekleşmiştir. Evet, ağızlarda dolaşa dolaşa Eflatun'un kulağına varan ve hakkında Krisyas ve Timaios diyalogları oluşturulan kayıp ülke Atlantis'in bin yıllar ve yüzyıllar boyu hem ilmi ve yarı ilmi ve hem de bir takım kazanç menfaatleri fikriyle fakat artan bir heyecanla araştırılma çabaları var. Bestseller kitaplarına, macera filmlerine konu yapılması gündemde. Hala ve hala deniz diplerinde, kum çöllerinde, toprakların altlarında, mağaraların derinliklerinde, başka boyutlarda ve en az 35 ülkede varlığını sürdürmesi bilimle uğraşan ve ilgilenen mantıklı her insanı hayretler içinde bırakmaktadır. Fakat şurasını da itiraf edelim ki sevgili dinleyiciler, gerek olabilir ve gerekse vardır fikriyle çok çeşitli bilim dallarını ve elemanlarını devamlı araştırmaya ve harekete zorlayan medeni ve üstün insanlar ülkesi Atlantis'in çok değişik etkiler ve buhranlar içindeki dünya insanına tıpkı uzay ve başka dünyaların insanların hasreti benzeri bir insanseverlik, barış, dostluk, mükemmel bir hayat, efendim iyimserlik, hoşgörü vesaire gibi arzuların ve hasretlerin tatlı ve ılık rüzgarlarını getirdiğini de inkar etmek mümkün değil. Evet, işin ciddi tarafı sevgili dinleyiciler, çok eski çağlarda, 4. zamanların ilk Pleistozen adlı kısmında Kuzey Amerika'nın Kuzey Avrupa'dan yırtılarak kopmasının Atlas Okyanusu'nda daha sonraları da sulara gömülüp batacak olan küçük çapta adalar ve takım adaları oluşturmuş olması bilim yönünden mümkün görülüyor. Bu ada veya takım adalarda bazı insanların varlığından söz etmek mümkün. Yalnız böyle çok eski çağlarda Atlantis adlı bir ülkede çok medeni veya medeniyet oldukça ileri bir cemiyet hayatının varlığı pek ikna edici olmaktan uzak kalıyor. Her ne kadar dünya yüzeyinden gelmiş geçmiş ve tarihi izler bırakmış millet ve ülkelerden pek çokları Rönesanslar, reformlar geçirmişler, zengin ve parlak devirler yaşamışlarsa da bu milletlerin ve ülkelerin hiçbiri Eflatun'un Atlantis'in kalıplarına diyaloglardaki biçimde bir uyumluluk, bir benzerlik sağladığı görülmüyor. Ve tespit edilemiyor böyle bir benzerlik. Aslında Atlantis bir yoktur, bir yokluktur, bir düş, bir güzel hayaldir diyorlar. Hem de jeolojik ve arkeolojik araştırmalara yeni istikamet, yeni boyutlar kazandıran fakat çok masraflı bir hayal olarak görülüyor. Atlantis ve Atlantisliler kendi siyasi ve sosyal ideallerinin ve düşünce sistemlerinin mevcut ve gelecek kuşaklarda yaşamasını isteyen düşünürlerin, filozofların güçlü birer hayal mahsulleri olarak görülüyor. Bugün Kuzey Afrika'da yaşayan Tuareklerin, diğer Berberilere, Araplara ve Zencilere benzemeyen bir halk olan Tuareklerin, işte bu kayıp ülke Atlantis'in her nasılsa o afetten kurtulabilmiş ve karaya çıkmış varisleri, torunları olduğu kabul ediliyor. Gerçekten Tuarekler gerek adetleri, gerek tipleri, gerek dilleri bakımından yaşadıkları bölge halkından oldukça farklı. Ancak bilim adamları bu Tuareklerin çok eskiden ayrı yaşama sebebiyle farklılaşmış bir berberi kabilesi olduğunu kabul ediyor. Meşhur sualtı araştırmacısı, meşhur bilim adamı Jacques Cousteau, televizyondan hepimizin tanıdığı Jacques Cousteau, sansasyona dönüştürülen ve varlıkları tartışma konusu yapılan rivayetleri ve efsaneleri zaman zaman incelemekteydi. Peru'da Titicaca gölündeki İnka krallarının hazinelerinin sır taşıdığı iddia edilen Bermuda şeytan üçgeninin yazılıp söylenilenlerle bir irtibatının, bir alakasının bulunmadığını hem gölde ve hem de üçgen köşesinde yaptığı dalış ve araştırmaları neticesi açıklıkla ispatlamıştı. İşte Cousteau ve arkadaşları ve bunların içinde bulunan bilim adamları Atlantis'in Ege'de olduğu en son ve en güçlü iddialarını yerinde incelemek üzere tam bir yıl boyunca Kalips adlı gemisiyle Ege Denizi'nde inceleme ve araştırmalar yaptı. Kaybolan batık kıta Atlantis'i aradılarsa da bulamadılar. Cousteau, basına ve bilim adamlarına yaptığı açıklamada ünlü Yunanlı filozof Eflatun'un kaybolan kıta dediği Atlantis'i kafasından uydurduğunu çok açık deliller ispatladı. Bilindiği gibi Jacques Cousteau, dünyanın her yöresinde yaptığı ilmi sualtı ve hatta yer yüzeyi çalışmalarıyla canlıların hayat ve varlıklarını en iyi şekilde inceleyen bir bilim adamıydı. Gemisinde çeşitli bilim dallarında otorite sayılan bilim adamları devamlı araştırmalar yapmaktaydı. Cousteau'ya göre Atlantis kıtası, Eflatun'un ideal ülke ve ideal idare hasretiyle, ideal yönetim hasretiyle kaleme aldığı Devlet isimli kitabındaki örneklere ve verilere uygun. Atlantis kıtasının veya ülkesinin muazzam bir volkanik patlama neticesinde sulara gömüldüğü ve çevresini de etkilediği rivayetleri de doğru değil. Fransız araştırmacıları böyle bir hayal ülkesinin var olmadığını ilmi misallerle ispatlamış bulunmaktadırlar. Evet, bu da Cousteau'nun ve Fransız bilim adamlarının görüşü. Kim bilir Atlantis var mı yok mu, bir gün ortaya çıkar mı veya Atlantis'e delalet eden bilgiler, veriler bir gün ortaya çıkar mı bilemiyoruz. Ancak Atlantis uzun zamandan beri gerek bilim adamlarının eserlerini, gerekse filmleri, romanları ve insanların hayallerini süslemeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Boğaziçi'nde Rumeli yakasında yakın zamana kadar sadece dış duvarları kalmış olan ve yakın zamanda tamir edilerek otel olarak faaliyet göstermeye başlayan Çırağan Sarayı acı ve tatlı birçok hadiselere sahne olmuştu. Eski Çırağan Sarayı ilk kez Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından ahşap olarak yaptırılmıştı. Damat İbrahim Paşa, kayınpederi Sultan 3. Ahmet'i bu saraya davet eder, günlerce süren çırağan eğlenceleri yapılırdı. Çırağan adının bu şenliklerden dolayı saraya verildiği söylenir. Malum çırağan, çıralar demektir. Rivayete nazaran burada yapılan eğlencelerde kaplumbağaların sırtlarına mum çıralar konur, kaplumbağalar gezdikçe ortalık aydınlanır ve hoş bir manzara teşekkül edermiş. Rivayete nazaran işte bu eğlenceler burada yapıldığı için, bu bahçede yapıldığı için buraya Çırağan yani Çıralar Bahçesi ve Çırağan Sarayı adı verilmiş. Ne çare 1730 yılı Ekim ayının birinci pazar günü patlak veren Patrona Halil ihtilali neticesinde Sultan 3. Ahmet tahtını, sevgili veziri ve damadı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa da hayatını kaybetti. Ondan sonra bu Çırağan Sarayı eski günlerinin şaşasını kaybetti, sultanların ikametine tahsis edildi. Zamanla saray Sultan 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan tarafından yeniden yaptırıldı. Veya diyelim ki esaslı bir şekilde tadil ve ihya edildi. Sultan 3. Selim ince ruhlu bir şairdi. Bu saraya sık sık gelir, hem hemşiresini ziyaret eder, hem de burada istirahatte bulunurdu. Bu sarayın çok latif manzarası var, derdi Sultan 3. Selim. Sultan 2. Mahmut, 1836'da eski sarayı yıktırdı. Bazı istimlaklerle daha büyük, çok daha büyük bir saray yaptırmaya başladı. Malum o zamana kadar Topkapı Sarayı'nda oturan Osmanlı padişahları, Topkapı Sarayı'nın rutubetli ve köhne havasından kurtulmak istiyorlardı. Saray esaslı bir şekilde eskimiş ve bir takım acı hatıraları da içinde barındırmaya başlamıştı. İşte bundan kurtulmak maksadıyla Sultan II. Mahmut Boğaz'da bir ikamet aradı. Fakat işte bu Çırağan Sarayı'nı yeniden yaptırmaya başladı. Fakat 30 Haziran 1839'da genç yaşta ölüverdi. Öyle olunca inşaatın bir kısmı tamamlanamadı. Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar sahil boyunca uzanan saraylardaki binalar 5 kısma ayrılıyordu. Merasim dairesi, Mabeyin dairesi, Daire-i Hümayun, Harem, Velah daireleri, ayrıca müteferrik işler için daha birçok daireler vardı. Görülüyor ki sevgili dinleyiciler, bu boğazın iki tarafındaki saraylar tıpkı bu Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi sadece padişahın ikametine tahsis edilmiş yerler değildi. Koca imparatorluğun idaresi hep bu saraylardan yapılıyordu. Yani şöyle farz edin ki bugünkü Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis, Bakanlar Kurulu, çeşit çeşit bakanlıklar, Danıştay, Yargıtay hepsi işte bu büyük binalar topluluğunda toplanmıştı. Onun için bu sarayların büyüklüğünü ve ihtişamını biraz o gözle değerlendirmek lazım. Babası Sultan II. Mahmud'un vefatı üzerine tahta çıkan Sultan Abdülmecid, Çırağan Sarayı'nda oturur, bilhassa yaz aylarını burada geçirirdi. Sultan 5. Murat, Sultan 2. Abdülhamit ve Sultan 5. Mehmet Reşat hep bu sarayda dünyaya gelmişlerdi. Sultan Abdülmecid, zamanın icablarına göre daha uygun, daha kullanışlı, daha ferah ve daha konforlu bir saray yaptırmak istiyordu. Halbuki devlet hazinesi ferah değildi. Çünkü fazla para yoktu. Ancak imdada Kırım Harbi yetişti sevgili dinleyiciler. Kırım Harbi öncesinde İngiltere ile yapılan ittifak anlaşması neticesinde ve İngiliz hükümetinin Osmanlı hükümetine ahşap binalara para sarf etmek beyhudedir, israftır. Ev ve saray yapılacak olduğu takdirde kârgir olarak inşa edilmelidir teklifi, tavsiyesi üzerine temin edilen bir parayla Çırağan Sarayı yeniden inşa edildi. Ve böylece bu kadar para hem yurt içinde kaldı hem bu sarayın inşasında çalışan binlerce ailenin yüzü güldü. Eski Çırağan Sarayı'nın yıkılmasından önce sahne olduğu son ve pek mühim tarihi hadise 25 Eylül 1853 tarihine tesadüf eder sevgili dinleyiciler. Su katılmamış bir Türk düşmanı olan Rus Çarı 1. Nikola melun emeller peşindeydi ve Osmanlı hükümetiyle savaşmak için can atıyor, fırsat kolluyordu. İşte bu maksatla İstanbul'a fevkalade salahiyetlerle Prens Mençikov'u elçi gönderdi. Prens Mençikov Çar'dan aldığı talimatla akla hayale gelmeyen teklifler ileri sürüyordu. Bu arada Rus orduları Eflak ve Bodan'a giriyor. Bu da yetmiyormuş gibi Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün Ortodoksların kendi himayesine verilmesini istiyordu. Artık bu son damla bardağı taşırdı. Müslüman kamuoyunu çileden çıkarttı. Talebe-i Ulum yani medrese talebeleri savaş lehinde heyecanlı nümayişler yapıyor. Osmanlılığın namusunu, şerefini kurtaralım diye feryat ediyorlardı. Tabii halk ve hükümet de bundan etkilendi. İşte 25 Eylül 1853 tarihinde Mustafa Reşit Paşa'nın başkanlığında Çırağan Sarayı'nda 150'den fazla devlet adamıyla ulemayı da içine alan büyük bir meclis kuruldu ve durum tekrar ele alındı. Sonu gelmeyen devletler arası politik görüşmelere nihayet verilmesi ve harp halinin kabul edilmesi ittifakla kararlaştırıldı. Sadrazam memleket için hayırlı olsun, Allah zafer yazsın diyerek Çırağan Sarayı kararını padişaha arz etti. Padişah Sultan Abdülmecid meclisin kararını tasdik etti. Şumlu'da bulunan Osmanlı ordusu kumandanı Ömer Paşa'ya gönderildi. Ömer Paşa 4 Ekim'de Rus ordusu kumandanına bir ultimatum vererek Eflak ve Boğdan'ı yani bugünkü Romanya'yı en çok 15 gün içinde boşaltmasını istedi. Tabi ultimatoma red cevabı verdi Rusya. Bunun üzerine Osmanlı-Rus harbi başlamış oldu. İşte bu harbin kararlaştırıldığı toplantı Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, demiştik ya Sultan Abdülmecit bu ahşap binayı yıktırıp yeniden inşa etmek istiyordu. Ve 1855 yılında emir verdi. Padişahın emriyle bu ahşap saray yıkıldı. Zaten harap olmuştu. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi maddi durum bu sarayın hemen yeni baştan inşa edilmesine imkan vermedi. Derken Sultan Abdülmecit 25 Haziran 1861'de genç yaşta vefat etti. O zaman burası adeta metruk bir halde bulunuyordu. Yerine Sultan Abdülmecid'in kardeşi Sultan Abdülaziz geçti. Ve büyük biraderim cennet mekan Sultan Abdülmecid Han, Çırağan Sahil Sarayı'nı yeniden bina eylemeyi çok arzu ederdi. Kısmet değilmiş dedi ve büyük biraderinin ikmalini başaramadığı sarayı tamamlamaya karar verdi. Planlarını o zamanların meşhur mimarı Serkis Efendi'ye hazırlattı. İnşaat 1871 yılında sona erdi. Sarayın bu halini, bu yapıldığı halini bilenler iç süslemelerini anlata anlata bitiremezler. Müştemilat dışı 3 daireden müteşekkil sarayın hünkâr dairesi Boğaziçi tarafında. Duvarları somaki mermerlerle süslenmişti. Salonlarında fevkalade güzel mermer sütunlar vardı. Tavanları tahta ve nakış işlemeciliğinin en nefis numunelerini teşkil ederdi. Sultan Aziz Avrupa'dan meşhur ustalar getirterek tezyinatın bir kısmını onlara yaptırtmıştı. Daireler de ona göre döşenmişti. Yüz binlerce altın lira harcanmıştı ama değmişti. Yeni Çırağan Sarayı gerek iç ve gerekse dış mimarisi bakımından 19. asrın en ince ve en güzel numunesini veriyordu. İstanbul'u ziyaret eden yabancılar Boğaziçi'ni bir inci gibi süslemiş diyorlardı. Gerçekten de öyleydi. Bu sarayın Avrupa'da da bir eşi yoktu sevgili dinleyiciler. Öyle ki Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinden döndükten sonra bir süre bu sarayda oturdu. Sultan Abdülaziz'in yerine geçen yeğeni Sultan 5. Murat malum 93 gün saltanat sürdü. Şair demiş ya 93'te 93 gün padişahı mülk olup göçtü uzletgahına Sultan Murad-ı Namurat. İşte 1293 senesine tesadüf eden 1876'da 93 gün saltanat sürmüştü. Daha sonra 31 Ağustos 1876'da hal edildi, tahttan indirildi ve kendisine Çırağan Sarayı tahsis oldu sevgili dinleyiciler. Talihsiz hükümdar geri kalan 28 yıllık ömrünü burada sıkı bir kontrol altında geçirdi. 29 Ağustos 1904 Pazartesi günü vefat etti. Fikir ve siyaset hayatının meşhur ve renkli simalarından birisidir Ali Suavi. İşte bu Ali Suavi, sarıklı ihtilalci, Sultan II. Abdülhamit'i tahttan indirmek ve memleketi daha iyi idare edeceğini zannettiği Sultan 5. Murad'ı tekrar tahta çıkarmak için 20 Mayıs 1878'de cüretli bir teşebbüse geçmişti. İstanbul'da bulunan Balkan muhacirlerinden müteşekkil bir kalabalıkla Çırağan Sarayı'nı bastı. Elinde tabanca içeriye kadar girmeyi başardı. Merdivenleri ikişer üçer çıkarak eski padişah Sultan 5. Murad'ın yanına kadar vardı. Ayaklarına kapandı. "Aman efendim, sana biat etmeye geldik. Gel bizi Moskovların elinden kurtar," diye haykırdı. Sultan Murat mütereddittti. Sordu, "Biraderi ne yaptınız?" "Ali Suavi, ona henüz bir şey yapmadık. Önce size biat edeceğiz, sonra onu tahttan indireceğiz," cevabını verdi. Bunun üzerine Sultan Murat da tereddüdün yerini telaş ve korku aldı. Neyse, hadiseyi haber alan Beşiktaş muhafızı meşhur 7-8 Hasan Paşa koşup geldi. Ali Suavi'nin başına sopayla vurarak cansız yere serdi. Onunla beraber gelenleri de darmadağın etti. Evet, Ali Suavi hadisesi üzerinden yıllar gelip geçti. 31 Mart vakasından sonra 27 Nisan 1909 Salı günü Sultan II. Abdülhamit tahtından indirildi. Kendisine halini, yani tahttan indirildiğini tebliğ etmek üzere Yıldız Sarayı'na Ayan üyelerinden Arif Hikmet Paşa, Ermeni Katolik Cemaatinden Aram Efendi, Dıraç Milletvekili Arnavut Esat Toptani ve Selanik Milletvekili Yahudi Emanuel Karasu bir heyet teşkil ettiler. Parlamento heyeti ve Sultan II. Abdülhamit'e bu tahttan indirildiğin tebliğe gittiler. Sultan II. Abdülhamit zaten bu heyetten dolayı çok üzüldü. Kendisine hiç mi bir Türk bulamadılar gönderecek diye. Neyse bu heyete 31 Mart hadisesini kastederek bu işi ben yapmadım. Sebep olanları millet arasın bulsun dedi. Ben milletimin iyiliği için çalıştım dedi. Hepsi mahvoldu dedi. Hepsinin üzerine sünger çekildi dedi. Kaderim böyleymiş. Yalnız bir ricam var. O da hayatımın Çırağan Sarayı'nda muhafaza edilmesidir. Ben orada hasta kardeşimi bunca sene muhafaza ettim. Yarın bahçeden çoluk çocuğumla oraya giderim. Zaten ben yorulmuştum. Hiçbir şey istemem ve hiçbir şeye karışmam. Milletten bunu rica ederim dedi. Neyse heyet gitti ve Yıldız'daki eşyalar başka bir saraya taşınmak üzere hazırlıklar yapılırken Sultan Hamid Mabey'in başkatibi Ali Cevat Bey'i çağırdı ve ona şu talimatı verdi. Ben dedi Çırağan Sarayı'nda ikameti arzu ediyorum. Bunu şimdi gelen heyete de söyledim ve eşyalarımı da hazırlıyorum. Yarın sabah erkenden oraya naklederim. Son bir hizmet olmak üzere oraya git, Sadrazam Tevfik Paşa'yı gör, bu işe bir karar versinler, cevabını bekliyorum. Ancak Sultan II. Abdülhamit'in bütün mukavemeti boşa gitti sevgili dinleyiciler. Onu tahttan indirenler kararlarını vermişlerdi. Mahlu Hakan Osmanlı Devleti'nin baş yerinde oturmayacaktı. Bu kararlarını önceden Tevfik Paşa'ya bildirmeye dahi gerek görmediler. Malum Sultan II. Abdülhamit buradan saraydan alınarak Selanik'e götürüldü ve senelerce orada Alaaddin'in köşkünde kaldı. Balkan Harbi üzerine Selanik düşünce tekrar İstanbul'a getirildi ama bu sefer yine Çırağan Sarayı'nda değil, Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. Orada ikamete mecbur edildi. Ancak bunun tabii bir sebebi vardı. Çünkü artık Çırağan Sarayı yoktu. Evet, 2. Meşrutiyet ihtilalcilerinin Sultan Abdülhamit'i neden Çırağan Sarayı'nda oturtmak istememelerinin sebeplerinden bir tanesi sonradan anlaşıldı. Meclis Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey, Çırağan Sarayı'nı parlamento binası olarak kullanmak istiyordu. Fakat hükümet üyeleri onun gibi düşünmüyorlardı. Bu hususta henüz bir karar da alınmış değildi. Sultan Reşat da kararsızdı. Yalnız tabii Sultan Reşat parlamentoyu ve onun ileri gelenleriyle iyi geçinmek istiyordu. Ahmet Rıza Bey gazetelere bir beyanatta bulundu ve Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından Milli Meclis'e ihsan edildiğini söyledi. Bu surette iş oldu bittiye getirildi, emri vaki oldu. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın ikinci içtima devresi 15 Kasım 1909'da Çırağan Sarayı'nda açıldı ve bu münasebetle bir merasim yapıldı. Mebuslar böyle bir binada vazife yapacakları için birbirlerini tebrik ediyorlardı. Ahmet Rıza Bey, bu tahsis millet için hayırlı oldu diyordu. Böylece 1910 yılı Ocak ayının, o günkü ismiyle Kanun Sani ayının 19. Çarşamba gününe gelindi. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında ve Beşiktaş taraflarında büyük bir yangın koptu. Alevler göklere yükseliyordu. Halk bağırışarak o tarafa koşuyordu. Meclis-i Mebusan yanıyor sesleri bir uğultu halinde İstanbul'un sokaklarını dolduruyordu. Evet, parlamento binası olarak kullanılan Çırağan Sarayı yanıyordu. Olacağı buydu. Sadrazam Hakkı Paşa yangını haber alır almaz Mahmut Şevket Paşa'ya bildirdi. Paşa da derhal oraya koştu. Fakat gayretler boşa çıktı. Büyük Allah'ım, söndür bu afeti diye feryat edenler ve ağlayanlar vardı. Ahmet Rıza Bey yangını Amerikan Büyükelçiliğinde bulunduğu sırada öğrendi. Eyvah dedi. Millet ne talihsizmiş diye sızlanmaya başladı. Malum Ahmet Rıza Bey Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın reisiydi. Acaba devrim padişahı Sultan Mehmet Reşat bu yangın felaketini nasıl karşılamıştı? Bunu da Mabeyin Başkatibi Halit Ziya Uşaklıgil hatıralarında anlatıyor. Padişah diyor, Babali yangınına çok üzülmüş görünmüştü. Bunu hem yıkım hem de devletin satvetini haleldar edecek bir facia olarak telakki etmişti. Fakat İstanbul'un iftihar kaynaklarından biri olan ve saraylar içinde de ziynet itibariyle, sanat itibariyle hepsine üstünlüğünde şüphe edilmeyen Çırağan Sarayı yangınını vukuunu zaten beklenen bir hadise kabilinden telakki etmişti padişah. Onun için fazla bir teessür göstermedi. Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmıştı ve buraya düşkündü. Ancak Sultan Abdülaziz, yani padişahın amcası Sultan Abdülaziz, Çırağan Sarayı'nı inşa ettiği için Sultan Reşat'ın Çırağan Sarayı'na karşı bir soğukluğu vardı. Yani amcasının inşa ettirdiği saraya karşı soğukluğu vardı. Ve o daha ziyade Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ederdi. Belki de bunun için Ahmet Rıza Bey'in talebi üzerine Çırağan Sarayı'nın bu Mebusan Meclisi'nin tahsisi meselesi çıkınca padişah bu oldu bittiği kabul etti. Evet, saray neden yandı? Saray hala sebebi meçhul bir yangınla yandı. Bu bir suikast eseri olabilirdi veya sadece bir elektrik kontağıydı. Her neyse, bu saray cayır cayır yandı gitti. Ve bütün söndürme çabalarına rağmen o canım saray birkaç saat içinde ve seyredenlerin gözyaşları arasında yanıp gitti. Böylece Avrupalıların Boğaziçi'nin incisi, inci gerdanlığı dedikleri bu güzelim saray yıllarca bir yangın yeri, bir metruk bir harabe halinde kaldı. Ancak bundan birkaç sene önce olabildiğince aslına uygun şekilde tamir edildi ve otel haline dönüştürüldü. Yanına da pek kendisiyle benzerliği olmayan ucube bir ilave yapıldı. Böylece bir otel kumarhane açılmış oldu. Nereden nereye? Osmanlı padişahlarının haşmetli sarayı meclise tahsis edildi. Elektrik kontağından yandı. Hiç koskoca güzelim saray meclis binası olur mu? Gündelik devamlı hareket halinde olan bir bina çünkü meclis binası. Neyse, olacağı zaten belliydi. Saray yandı. Şimdi de bu haşmetli, zarif, saltanatlı saray kumarhane ve turistik otel olarak faaliyet göstermektedir. Neyse, buna da şükür. Hiç yoktan bu daha iyidir. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Hepinize veda eder ve sevgi ve saygıyla selamlarken haftaya tekrar yeni bir programda buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.